Üçüncü ayrım.
Assubay'ın karısıymış. Sonra savcı geldi. Hala benim Yusuf Arslan olduğum konusunda kesin bir inançları yok. Fotoğraftan beni tanıdıkları halde hala bana adımı sorup duruyorlar. Deniz'in adı da dolaşıyor ağızlarda. İşte o ara Yeni Çubuk'taki barikatı da yarıp geçmiş diye konuştuklarını duydum. Sağlık ocağının ambulansı olduğu halde göndermediler beni. Gördüm. Hiçbir tıbbi önlem alma olanakları yoktu oradakilerin. Ne yazık. Adı Sağlık Ocağı. Dış kanama durmuştu. Ama iç kanama sürüyormuş. O ara adın ne, nereye gidiyordun? Yusuf Arslan mısın diye sorup duruyorlar yine. Deniz'in yakalandığı haberi gelince sonunda ben de konuştum. Adımı söyledim. Çatışma olduğunda ben yaralandığımda saat 6-6.30 falandı. O saatlerde girmiştik Gemere'ye. Oysa Deniz'in yakalandığı haberi geldiğinde saat gecenin 2-2.30 falandı. O sıralardaydı işte. Polisin biri, Ankara'daki polislerden birini yaralama olayını hatırlatıp yüzüme bir yumruk indirdi. Aldırmadım. Belimden aşağısı çırılçıplaktı. Soymuşlardı. Soğuktu. Donuyordum. Örtmüyorlardı üstümü. Sonunda ambulans geldi. Deniz'i yakalayan Sivas Jandarma Komutanı ve Sivas Emniyet Müdürü de geldiler. Ambulansa attılar beni. Sivas'a doğru yola koyulduk. Yolda hala yarı belimden aşağısı çıplak. Tipi, kar. Ambulansta soğuktan donabilirim. Dişlerim birbirine vuruyordu. Yol boyunca yarı baygınlık durumundayım. Bayılıp ayılıyorum. Ölüyor sesleri çınlıyor kulağıma. Her şey düş gibi geliyor bana o ara. Nasıl olup da yakalandığımıza bir türlü akıl erdiremiyorum. İnanamıyorum. Sivas'a sabah 5.30'da falan geldik. Ortalık aydınlanıyordu. Vali de geldi. Ameliyat salonuna aldılar beni. Sivas Emniyet Müdürü yaşamamdan umudunu kesmiş olmalı ki ölmeden önce ifademi almaya çalıştı. Görevini eksiksiz yapmaya çalışıyordu. Ameliyat masasındaydım ve başıma dikilmiş sorular soruyorlardı. Nereye gidiyordunuz? Diyarbakır dolaylarına. Ne yapacaktınız orada? Sığınabileceğimiz bir köy bulabilirsek orada kalacaktık. Olmazsa dışarı çıkacaktık. Komünist bir ülkeye mi sığınacaktınız? Komünist olmayan bir ülkeye gidecektik. Böyle sormuştu, böyle söylemiştim. İfademde yazılıdır bunlar. Sonra ameliyat ettiler beni. Ameliyat eden doktor demokrat bir insandı. Gerçek bir doktordu. Başka bir doktorun eline düşseydim ölebilirdim. Bir ara emniyet müdürü Deniz'in ifadesine göre yanınızda başkaları da varmış, kaçmışlar dedi. Ona bağırdığımı hatırlıyorum. Yakalandığımıza bir türlü inanamıyordum. Her şey düş gibi geliyordu bana. Ciddiye alamıyordum. Ameliyattan çıktığımda ayağımdan karyolaya zincirle bağlanmış olduğumu gördüm. Odada polis vardı. Doktor sık sık geliyordu yanıma. Bir fırsatını bulunca eğiliyor, yavaş sesle beni gerçekten rahatlatan, umutlandıran bir iki güzel söz ediyordu bana. Biraz olsun yatışıyordum. Ameliyatın ertesi günü babam geldi. Ancak bir iki dakika kadar konuşabildik. Ona neler dediğimi, neler konuştuğumuzu hatırlamıyorum. Babam gittikten sonra durumu iyice kavradım. Yakalanmıştık. Ama yakalananlar yalnızca ikimizdik. Deniz'le ben. Öbür arkadaşlara güvenim tamdı. Nasıl olsa çıkabileceğimizi düşündüm. Hastanede doktor, hemşireler, çalışan öbür görevliler, herkes bana gerçekten çok iyi davrandı. Sivas Belediye Başkanı, elimden bir şey gelmiyor diyordu. Ankara'dan isteniyordum. Ameliyatımı yapan o yürekli doktor diretti. Bir hafta falan vermedi beni. Ya ikinci ya üçüncü gündü. Zatürre oldum. Yolda çok üşümüştüm, yine komaya girdim. Sivas'ta dördüncü gündü. Hüseyin'le Nakipoğlu'nun yakalandığını söylediler. Doktor söyledi. Çok üzüldüm. Ateşim 40'a çıktı üzüntüden. Bir hafta sonra Ankara'ya getirdiler. Karnımda iki hortum vardı. Bir hortumda kamışta. Çok eziyetli oldu yolculuk. Numune hastanesine getirdiler. Hastanenin başhekimi AP milletvekilliği falan yapmış. Beni kabul etmedi hastaneye. O durumda merkez cezaevine gönderildim. Cezaevinde o gece sabaha kadar acıdan kıvrandım durdum. Merkez cezaevine getirildiğim günün gecesi yine komaya girdim. Sabah konsültasyon ve yine numune hastanesi. Orada 1,5-2 ay kadar kaldım. Sürekli serum verildi. Karnımda iltihaplanma vardı. Yemek yiyemiyor, tuvalete çıkamıyordum. Sonunda iltihap durumu geçti. Yeniden merkez cezaevine götürüldüm. Numunede toplum polislerinin odama girmesi yasaktı. Dışarıda bekliyorlardı. Yalnızlıktan bunalınca onları çağırtıyordum, konuşuyorduk. Tavırları iyiydi. Bir keresinde içlerinden biriyle aramda bir atışma oldu. Askerler tuttukları gibi alıp dışarı çıkardılar polisi. Odada bir başçavuş, 2-3 asker sürekli bekliyorlardı başımda. Dışarıda da 20-25 kişilik bir asker topluluğu bekliyormuş. Kapımın dışında da toplum polisleri. Mahkeme idam kararı verecek. Ama 3 ama 4 kişiye. Verirler. Kararı yerine getirebilirlerse getirirler. Yusuf bu sözleri söylüyor ve yüzünden mutsuzluk rüzgarı geçiyor. Derin bir soluk alıyor. Soruyu ben sormuştum. Güçlü sormak ama sormuştum. Karşılığı bu kadar kısa ve kesin oluyor. Ben cezaevindeyken İstanbul'da Elrom kaçırıldı. Sinanlar vuruldu, Cihanlar yakalandı. Mahir, Cevahir sıkıştırıldı. Üst üste geldi bu acı haberler. Başka mahkumlarla birlikte yatıyordum. Dertleşeceğim kimse yoktu. Radyoda haberleri dinlemekten nefret ediyordum. Hayatımın en büyük acılarını yaşattı bana bu haberler. Mahvoldum. Konuşabileceğim tek kişi yoktu. Mahkumların çoğu ama oh iyi olmuş falan diyecekler ama ben oradayım diye konuşmuyorlar. Aslında hastanede kalmam gerekiyordu. Tuvalete bile gidemiyordum. Gidersem de bin bir güçlükle. Bir elimle karnıma takılı hortumun tüpünü tutuyor, titreyerek ve iki kat eğilerek güçlükle gidebiliyordum. Ve tutunarak durabiliyordum orada. Haftada bir doktorlar gelip bakıyorlardı yarama. Cezaevindeyken dışarıdan yemek gelmesi müthiş sevindiriyordu beni. Babamı yeniden kazanmıştım. Sabah öğlen yemeklerini babam getiriyordu. Buraya Mamak cezaevine gelmeden 2 gün önce babamla konuştum. Burada görüş olmadığını söyledim. Belki bir daha görüşemeyiz baba. Bu son görüşmemiz olabilir dedim. Çok üzüldü. Ben bir adamını bulurum dedi. Kalktı, sendeledi, düştü yere. Gözleri bana dikilmişti. Çıkardılar. Ağzından kan gelmiş dışarıda. Ağlıyormuş. Üzüntüden mide kanaması geçirmiş, hastaneye kaldırmışlar. Annem geliyordu ara sıra. Sinan'ı, Alparslan'ı iyi tanırdı annem. Görüş günleri hep onları anıp ağlıyordu. Beni bırakmıştı artık, onları ağlıyordu. Nurhak, sana güneş doğmaz. 13 Eylül 1971, cezaevinde tuttuğum günlükten. Hacı Tonak, daha önce anlaştığımız gibi bir yolunu bulmuş, çıkabilmiş koğuşundan. Bizim koğuştayız. Koğuşun dibindeki 2 katlı ranzanın alt yatağındayız. Bir dostun yatağı bu. Görse de kızmazdı. Bir ara koğuşa girince gördü bizi. Çekinerek, özür dileyerek sigara paketini aldı yeleğinin cebinden. Çıktı gitti avluya. Can bir çocuktu. Tuncelili. Koğuş bomboş. Dışarıda günlük güneşlik bir hava. Herkes avluda. 2 büklümüz. Üstteki ranzanın sarkık yayları, kalın demirleri dik oturmamızı önlüyor. Hacı, ufak tefek el kadar bir çocuk. Tam 20 yaşında. 51 doğumlu. Kaşları ortada bitişiyor. Esmer, yanık yüzünde kapkara 2 göz. Ön dişlerinde çürükler var. Yatağın dibinde bağdaş kurmuş, duvara vermiş sırtını. Alçak sesle anlatıyor bana. O anlatıyor, ben yazıyorum. Yazabilmem için yavaş anlatıyor. Bir ara şiirler, öyküler de yazmış. Bir gün buralardan çıkarsa yazdıklarını getirecek, gösterecek bana. Bir de roman denemesi varmış. En çok da Yaşar Kemal'e tutkun. Anlatımında Yaşar Kemal etkisi var gibi geldi bana. Sık sık sorduğum sorularla yine ayrıntılar istiyorum ondan. Geri dönüşler yapmak zorunda bırakıyorum onu. Rahatlıkla gerilere dönüyor, istediğim ayrıntıları acılarla yüklü belleğinden ayıklayıp çıkarmaya çalışıyor. Anlatırken o günlerde yaşadığı yoğun duyguları yeniden yaşıyor sanki. Güldüğü, yanaklarından süzülen incecik yaşları sildiği oldu anlatırken. Nurhak'ı ondan öğrendim. Bir zamanlar yakın dostum olan Sinan'ı ondan öğrendim. Sinan'ı, Alp'i, Kadir'i ve ötekileri. Ve bir öykü gibi yazdım onun anlattıklarını. Kaç kez yeni baştan yazdım. Mendilimde kan sesleri sanırım şimdiye kadar yazdığım öykülerin en ilginçlerinden biri oldu. Mendilimde kan sesleri. 3 ay kaldık dağlarda. Başyurt yaylası. Yaylanın eteğinde Sinek Korkmaz, Kartal, Ali Şükran dağları. Yan yana 3 dağ. Hemen karşısında Akça dağlar. Sonra da Nurhak dağları. Bir sıra dağdır Nurhak. Kulvar köyüne, Tatlar köyüne az mı indik? Bir kış geçirdik oralarda. Hazırlıklarla geçen aylardı bu aylar. Silah eğitimi, dağ eğitimi, her şey. Tam 3 ay sürdü hazırlanmamız. Biz dağa çıktıktan 2,5 ay sonra geldi, katıldı aramıza Sinan. 15 gün kaldı bizimle dağda. Göksu Vadisi'nde ikiye ayrıldık. Bir grup arkadaş aşağıya Adıyaman yöresine inecekti. Biz ise başka yöreye, Kürecik bölgesine gidecektik. Evet, bir Amerikan üssünü havaya uçuracaktık. Polaris deniz füzelerini yöneten askeri bir üsmüş bu. Ayrıldık, yola koyulduk. Çoğumuzun sırtında askeri komando kılıkları vardı. İki kişi sivildik, Ahmet'le ben. Eylem sırasında sivil olarak ikimize düşecek ayrı görevler olacaktı. Ahmet'e hemşerim deriz biz aramızda. Günlerdir yollardaydık. Açtığımız kum tepeler çok yormuştu bizi. Kum tepelerden aşağılara iniş daha kolay oluyordu. Kayarak iniyorduk. Ama tırmanış çok yorucuydu. Yola çıktığımızın 3. günü varabildik İnekli Dağı'na. Dağın doruğuna 1000 güçlükle tırmandık. Doruğu bir uçtan bir uca kesen kuru bir dere yatağı var. Hani kütür bir karpuza bıçağı saplayıp bir uçtan öbür uca 2 kere çekersin, kayık gibi bir kocaman dilim çıkarırsın ya, İnekli Dağı'nın doruğundan da öylesine bir dilim kesilip çıkarılmıştı sanki. Ortası çekirdeklerin biriktiği yer. Bizim yürüdüğümüz çakıllı kuru dere yatağı işte. 2 dik yamacın ortasında uzayıp gidiyor. Ayaklarımızın altı taşlık çakıllık. Yürümek çok güç oluyor. Sürükleniyor gibiyiz. Çok yavaş ilerliyoruz. Takım düzeninde yürüyoruz. Aramızda 10'ar metre uzaklık bırakarak yürüyoruz. Sırt çantalarımız da sırtımızda. İçlerinde en vazgeçemediğimiz gereçlerimiz kalmış. Yol boyunca bütün fazlalıkları bir bir çıkarıp belirli yerlere gömmüşüz. Nerelere neleri gömdüğümüzü çok iyi biliyoruz. Başlarımızda yalnızca yüzlerimizi açıkta bırakan örme yün başlıklar var. Kimi kıvırıp kalpak gibi geçirmiş başına. Kadir öyle yapmıştı. Ara sıra çakıllara takılıp tökezleyen düşen oluyor. Yürürken uyuklamanın sonucu. Ay ışığında gölgelerimiz upuzun. Sonunda kuru dere yatağı bitiyor. Bir açıklığa çıkıyoruz. Karşımızda hafif bir meşelik. Çok genç meşeler. Bahar almış başını gidiyor. Mayıs bitmek üzere. Dere yatağından çıkınca nedense karşımda doğacak günü bulacakmışım gibi bir duygu var içimde. Oysa geceydi daha. Sabah kendini geciktiriyordu. Birden ötemdeki meşeliğin içlerinden gelen bir hışırtı duydum. Bir ayak sesi vardı meşelikte. Arkamdan gelen arkadaşlara bir uyarı ıslığı çalıp kendimi yandaki mor kayaların dibine, fundaların arasına attım. Herkes sağlı sollu bir kuytuya sindi. Bekledim. Meşelere sürünerek yaklaşan biriydi. Sesler yaklaştı, yaklaştı. Birden öndeki meşelerin arasında garip bir gölge belirdi. Beyaz bir karaltı. Bir attı. Beyaz bir at. Beyaz bir bulut gibiydi karanlıkta. Başı havadaydı. Havayı kokluyordu. Arkasından meşeler yine hışırdadı. 2 at daha belirdi meşelerin önünde. Biri küçükçeydi, koyu renkliydi. Yeni gelen 2 at başları yerde bir şeyler yiyorlardı. Arkalarından gelen birileri olup olmadığını anlamak için fundaların arasında sindiğim yerde bir süre daha kıpırdamadan bekledim. Başka gelen giden olmadı. 3'ü de bırakılmış başıboş atlardı. Bir tehlike olmadığına inanınca gizlendiğim yerden çıktım. Ürktü atlar. Islık çalıp arkadaşlarıma tehlikenin geçtiğini bildirdim. Islık sesi atları iyice ürküttü. Başları havada, tapır tapır uzaklaştılar karanlıkta. Fundaların ötesinde kuytuluk bir yer bulup toplandık. Herkes bırakıverdi kendini yere. Islak otların üzerine uzandık kaldık bir süre. Tepemizde bulutsuz, som çivit mavisi bir gök. Koskocaman bir buz kitlesi sanki. Gecenin kırağısı giysilerimizi ıslatmıştı. Ay sakalları yeni kesilmiş iri yarı bir adamın yüzüydü. Yerdeki karanlık ısırgaların dalladığı kollarım sıcak sıcak kaşınıyordu. Birden yakınımızda otların arasına bir şey düştü. 2-3 kişi sıçrayıp doğrulduk, çevreyi dinledik. Bir şey yoktu. Çocukluğumun dut ağaçları geldi aklıma. Gecenin ıssızlığında karanlık olmuş bir dut düşmüştü kaba otların arasına sanki. Orada oturup durum değerlendirmesi yaptık. Varmamız gereken yere gün ışımadan varamayacaktık. Tartıştık aramızda. Arkadaşların çoğu orada kalmaktan yanaydı. Elimizde o yöreyle ilgili ne bir harita ne de pafta vardı. Bölgeyi hiç tanımıyorduk. Varmak istediğimiz yeri biri şöyle kabaca anlatmıştı bize. Ben de uzaktan dürbünle gözlemiştim yöreyi. Keşif görevi bana verilmişti. Bu yüzden arkadaşların kılavuzluğunu ben yapıyordum. Bana da sordular. Ben de orada kalmamızın doğru olacağını söyledim. Çok kötü bir yere çakılıp kalmıştık. Çok yorgunduk. El yordamıyla gelmiştik buralara. Bundan ötesine de el yordamıyla gidecektik. Çok gecikmiştik. Bu durumda da yapmak istediğimiz eylemi zamanında yapamayacaktık. Arkadaşların sinirleri bozulmuştu. Herkes bir ucundan tutup eleştiriler yağdırmaya başladı. Biraz daha yürüyelim dedi Sinan. O konuşunca herkes susardı. Aramızda yerleşmiş bir kural gibiydi. Son sözü Sinan'a bırakırdık. Sinan tartışmayı başlatır, bizleri dinlerdi önce. Ara sıra söze karışır, olasılıkları kısaca belirtir, konuştururdu bizleri. Tartışma uzayınca döner ona bakardık. Düşündüklerini kısaca özetler, kararını açıklardı. Son söz onun olurdu hep. O ne derse o olurdu. Genel komutanımızdı Sinan. Aramızda hoca derdik ona. Kalktık. Yine takım düzeninde yürümeye başladık. Yaprak kımıldamıyordu. Sabaha yaklaşıyorduk. Günün ilk ışıklarıyla birlikte daha zorlu saatlerin bizleri beklediğini seziyor gibiydim. Elimden gelseydi günün doğuşunu geciktirirdim. Sağımızdaki tepenin üzüm kütükleriyle örtülü olduğunu seçebiliyorduk artık. Sol yanımızda meşelik almış başını gidiyordu. Birden ince kül rengi bir seher yeli yüzümüzü yalayıp geçti. Sol yanımızdaki alacakaranlık meşelik bir anda kuş sesleriyle doldu. Bir kuş sürüsü başımızın üstünden akıp geçti. Başımı eğmişim. Sanki geceden gündüze akıyor gibiydiler. Tepemizde ağarmaya başlayan boşluk belli belirsiz kuş karaltılarıyla noktalandı. Yukarılara bakıyordum sık sık. Sabah gökyüzünden geliyordu yine. Meşelerin tepeleri de ağrıyor gibiydi. Gelen gün neler getirecekti kim bilir. Güzel şeyler getirmesini ne kadar isterdim. İçimde beliren dirilik şaşırtmıştı beni. Onca yorgunluğun üstüne gün içime doğuyor gibiydi. Göğsüm sıkışıyordu. Adımlarımı açtığımı neden sonra arkamdan gelen ıslık sesine dönünce anladım. Çok açılmıştım onlardan. Oldukça gerilerde kalmışlardı. Sinan'ın ıslığıydı. Beklememi işaret ediyordu. Oysa koşmak geliyordu içimden. Onca yol yürümüştük, bitkindik. Günün doğmasına da pek bir şey kalmamıştı. Ortalık ışımadan bu yolu aşmamızı istiyordum. Yaklaşmalarını sabırsızca bekledim. Birer birer geldiler. Önden ben gideceğim dedi Sinan. Onar metreden fazla açmayın arayı. Bana döndü. Sen arkamdan gel dedi. 10 metre kadar gerisinden onu izlemeye başladım. İçimden taşıp gelen koşma isteğini artık bastırmak zorundaydım. Silahını tutan eli aşağıdaydı Sinan'ın. Silahının kayışı yerde sürünüyor gibiydi. Silahının ağırlığı bir omzunu aşağı çekiyordu. Toprak yola indik. Birden Sinan'ın kollarını havaya kaldırdığını gördüm. Ova diye haykırdı bize dönerek. Durdu, yanına gitmemizi bekledi orada. Yüzünde çocukça bir sevinç vardı. Bir eliyle aşağıları gösteriyordu. Ova diye seslenirken çok yüksek sesle bağırdığını üzerine dikilen donuk bakışlarımızdan anladı. Aşağıda güzelim ova buğular içinde alacakaranlık açılıp uzanıyordu. Gölbaşı ovasıydı karşımızdaki. Sonsuzluk gibiydi. Bütün bu ovayı aşacaktık. Dizlerimin ağırlaştığını o an anladım. İçimden kopup gelen koşma isteği bir anda uçup gitmiş gibiydi. Çöktüm oracağa. Buralarda bir yerde kalsak iyi olur dedi Kadir. Güpegündüz aşamayız bu ovayı dedi Alp. Burada kalmanın ne demek olacağını düşündünüz mü dedi Sinan. Kimse bir şey diyemedi. Düşündüğümüz her şeyi ertelemiş oluruz dedi Sinan. Biliyorduk. Her şeyi ertelemiş olacaktık. Başka da çaremiz yoktu. Ama bunu kimse söyleyemedi. Yürüyeceğiz dedi Sinan ve dönüp yürüdü. Yine takım düzeninde Sinan'ı izliyorduk. Toprak bir yolda, açıklıkta yürüyorduk şimdi. Arkamdan gelen arkadaşların sürüklenen ayak seslerini duyuyordum. Bitkindiler. Ortalık ağrıyordu artık. Ne kadar yürüdük bilmiyorum. Birden önden gelen ıslık sesiyle uyarıldık. Kendimizi yolun iki yakasına attık. Gizlendiğim yerden Sinan'ı görebiliyordum gri aydınlıkta. Sinan bizleri göremeyince güvenli adımlarla yürümesini sürdürdü. Silahını bırakmamıştı. Oysa bir yere gizleyebilirdi. Islıkla yaptığı uyarı tehlike uyarısıydı. Silahını niye atmadığını anlayamamıştım. Gizlendiğim yerden silahımı doğrultup bekledim. Alacakaranlık yolun başında bir köylü belirdi. Sinan'ın köylüyle selamlaştığını gördüm. Köylü şaşkındı. Olduğu yere çakılıp kalmıştı. Yanına gitti Sinan. Bir şeyler söyledi, bir şeyler anlattı ona. Konuşmalarını duyacakmışım gibi kulak kesildim. köylü eliyle koluyla yolun karşı yanını gösterdi. Bir iki kere başını salladı, ayrıldılar. Sinan yoluna yürüdü. Köylü ardına baka baka bizden yana geliyordu. Önümden geçti. Otuzunda ya var ya yoktu. Bir haftalık sakalın çevrelediği yüzü de yüzüne sinmiş o aşağılık korkuda hiç hoşuma gitmedi. Birileriyle karşılaşacak olmaktan çekiniyor gibiydi. Çevresine bakınıp aranıyor, arada bir gerilere bakınıyor, adımlarını da giderek açıyordu. 10 adım kadar ötede dönüp bir daha baktı geriye, sonra da var gücüyle koşmaya başladı. Bir yerlere yetişmek istiyor gibiydi, geç kalmak istemiyor gibiydi. Sinan'ın ıslığıyla gizlendiğimiz kuytulardan çıktık. Yanına varınca yolun kıyısına çöktük. Kimmiş? Geç fark ettim adamı. Gördüğümde iş işten geçmişti. Sizleri görmedi değil mi? Görmedi. Beni buralarda dolaşan komandörlerinden biri sandı. Sağdaki bağların bekçisiymiş. Yüzü hiç hoşuma gitmedi dedim. Oturup konuşalım dedi Sinan. Şu meşeliğe girelim. Orada görmezler bizi. Ama gördüler dedi Kadir. O köylü gördü bizi. Koşarak gitti dedim. Yüzü hiç hoşuma gitmedi. Gelin konuşalım dedi Sinan. Yandaki yamaca vurduk. Dimdikti yamaç. Çalılara, kayalara tutunarak tırmanmaya başladık. Yukarıdaki düzlüğe varınca uzun uzun soluklandık. Buradan aşağılar daha iyi görünüyordu. İki yanda tepeler uzanıyor, uzakta tepelerin arasındaki ova belli belirsiz ayırt ediliyordu. Eğimi aşınca bir buğday tarlası çıktı karşımıza. Buğdaylar baş vermişti iyice. İncecik bir seher yelinde koyu yeşil bir göl gibiydi buğday tarlası. Yelin ürpertisi dalga dalga bir uçtan başlıyor öbür uca kadar gidiyordu. Ürpertili bir fısıltı geziniyordu başakların arasında. Sinan yürüdü tarlaya, başakların arasına daldı. Biz de onu izledik. Başaklar belimizi aşıyordu. Yarı belimize kadar yeşilliğe batmış yarım adamlar gibiydik. Çabuk olun dedi Sinan. Tarla bitince önümüze çıkan meşeliğe daldık. Sık bir meşe topluluğunun orta yerinde genişçe bir çukur bulmak sevinçlere boğdu bizi. Sinan'ın ardınca birer birer atladık çukura. Çukurun dibinde sarı katır tırnakları vardı. Arkadaşlar burada kalamayız dedim. Niye? O herifi gözüm tutmadı. Tekin bir yer değil burası. Sinan silahını yere sarı çiçeklerin arasına yatırmıştı. Haklısın dedi. Üstelik buğday tarlasından geçerken de bir gören olmuştur bize. Yakınlarda bir köy olmalı. Buğday tarlası köyden uzak olamaz dedi Metin. Metin köylü değildi ama doğru söylüyordu. Kalk hacı, seninle çevreyi bir gözden geçelim dedi Sinan bana. Silahını alıp doğruldu. Bir gözcü koyun dedi çukurdan çıkarken. Gecikmeyin dedi Alp. Sesi tedirgindi. Sinan'la yürümeye başladık. Şuraya bak. Gösterdiği yere baktım. Meşelerin arasında 200 metre kadar aşağıda birkaç ev görünüyordu. İşte köy dedi Sinan. İnekli köyü olmalı. Daha açıklık bir yer bulana kadar yürüdük. Köy önümüze seriliverdi. 40-50 hanelik bir köydü. İnekli köyü. Küçük bir tepenin üstündeki köy, tepenin ardına doğru uzanıyor gibiydi. Telefon direğine benzer bir şey görebiliyor musun diye sordu. Görünürde hiçbir telefon direği yoktu. Tepenin arkasında kalan kesiminde olabilir dedim. Gerçekten de varmış. Telefon varmış köyde. Tepenin ardında kaldığı için görememişiz. Sonradan anlatmışlardı. O karşılaştığımız bekçi koşa koşa gidip muhtara haber verince muhtar telefonla iletmiş haberi jandarmaya. Köyün yakınında bataklığa benzer genişçe bir yer vardı. Bataklığın bittiği yerde de değişik yeşillikte dikdörtgenlerin süslediği yemyeşil ova başlıyordu. Demirye onu görüyor musun? Hani nerede? Ha evet gördüm. Fevzi Paşa hattı. Kıl gibi ince bir demir yolu ovanın ortasını çizip gidiyor, çok ötelerde bir tepenin ardında yok oluyordu. Varacağımız istasyon o uzaktaki tepenin hemen ardında olmalıydı. Yani bir kocaman ovayı daha aşmamız gerekiyordu. Önümüz engin bir ova, ardımız yer yer meşelerin ve muhbirlerin süslediği İnekli Dağı, İnekli Köyü. İçimde bir şeyler çürüdü. Demir yolunun hemen bitişiğinde de bir yol gidiyordu. Asfalt olmalıydı. Küpegündüz bu ovayı geçemeyiz dedim. Tamam dönelim dedi Sinan. Arkadaşların gizlendiği çukura döndük. Beşi de çukurun dibinde uzanıp kalmıştı. Biz geldik dedi Sinan. Toparlanıp oturdular. Sinan ortamıza geçti. Ayakta anlattı köyü, ovayı, demir yolunu, asfaltı, uzaktaki küçük tepeyi. Çok kötü bir yere takılıp kaldık dedi Kadir. Herkes Sinan'a bakıyor, çözümü ondan bekliyordu. Bütün tasarlarımız alt üst olmuş gibiydi. Üstelik çevrenin de çok yabancısıydık. Hiç tanımıyorduk buraları. Bu ovayı güpegündüz geçemeyiz dedim. Dönelim dedi Metin, geri dönelim. Nereye dönüyorsun dedi Sinan. Dönsek iyi olur dedi Alp. Bence de dedi Kadir. Ben de katıldım onlara. Saçmalamayın dedi Sinan. Hiç olmazsa içerilerde bir yerlere çekilelim. Çok açıktayız dedi Alp. Köy büyük mü dedi Mustafa. 40-50 evlik bir köy işte. Girip köyü işgal edelim, yerleşelim köye dedi Mustafa. Sinirlice gülenler oldu. Başka çözüm var mı dedi Mustafa. Kadir de Alp de bir şeyler diyecek gibiydiler. Sustular. Uzunca bir suskunluktan sonra oldukça sinirli bir tartışma başladı. Gerçekten kararlaştırdığımız ikinci hedefe ulaşmak çok önemliydi bizim için. Sonunda iki kişinin aşağıya ovaya inmesine karar verildi. Hayır, geriye dönüş yoktu artık. Böylece bu iki kişi daha önce görevlendirilmiş arkadaşla bağlantı kuracaktı. İlk hedefteki olayda bir gecikme olmuş olabilirdi. Bunu öğrenmemiz gerekiyordu. O arkadaşla bağlantı kuramazsak hiçbir eyleme girişemezdik. Bir de araba bulmaya çalışacaktık. Ayrıca demir yolunun da keşfini yapmamız gerekiyordu. Gerekebilir, geçecek ilk marşandize atlamak zorunda kalabilirdik. Marşandize nereden, nasıl binileceğini önceden belirlememiz gerekiyordu. Ovaya inecek iki kişiyi belirlemek güç olmadı. Ahmet'le ben. Çünkü yedi kişinin arasında sivil giyinen ikimizdik. Bizden kimse kuşkulanmazdı. Arkadaşlar tartışırken ben çöküp iki Thompson'un dipçiklerini sökmeye başladım. Ne yapıyorsun sen dedi Sinan. Boylarını kısaltıyorum. Niye? Kim için hazırlıyorsun onları dedi Ahmet. İkimiz için dedim. Saçmalama, silahla mı dolaşacağız? Olmaz öyle şey dedi Ahmet. Buralarda silahsız ne yaparız? Kuş gibi avlarlar bizi dedim. Silahla dolaşamazsınız dedi Sinan. İkiniz de sivilsiniz dedi Alp. Hem sivil hem silahlı iyi be hem de Thompson'larla. İçimde bir kapana kıstırılacağımız duygusu vardı. Tanımadığımız bir yere gidip her yerleşmemizde bu duygu gelir yerleşir içime nedense. Yine o duygunun telaşı içindeydim. Ne olursa olsun silahsız kalmayı istemiyordum. Dinletemedim. Kimse katılmadı bana. Ve hemşerimle benim silahsız yola çıkmamız konusunda kesin karar verildi. Çaresiz boyun eğdim. Bu tartışmalar boyunca hepimiz ayağa kalkmışız. Karar kesinleşince anladım bunu. Ahmet'le ben yola çıkınca geride kalan beş arkadaş çukurdan çıkıp gerilere çekilip meşeliğin içine gizleneceklerdi. Dağ büyük bir dağ değildi. Ne Göksu Vadisi'yle ne de öbür dağlarla bağlantısı vardı. Tek başına bir dağydı. Hiç hoş değildi bu. Çok kötü bir yerde olduğumuzu biliyorduk artık. Gizlenin dedi Sinan. Gördü bizi dedi Kadir. İçinden geçtiğimiz az ötedeki buğday tarlasına sokulmaya çalışan davarların güdücüsü çoban görmüştü bizi. Kalkın, nasıl olsa gördü, gizlenmeyin dedi Sinan. Gözü koymamanın sonu budur dedi Alp. Söylemiştim dedi Sinan. Herkesin çukurun içinde ayaktaydı yine. Çoban üstümüze geliyordu. Çukurun az ötesinde durdu. Şaşkın gözlerle süzdü bizi, anlamsız kötü bir yüzdü. Merhaba hemşerim dedi Ahmet. Çukurdan çıktı. Çoban karşılık vermedi. Boş boş baktı Ahmet'e. Ben de çıktım. Avcıyız dedi Ahmet. Bu arkadaşlarla karşılaştık, sohbet ediyoruz. Çukurdaki komando kılıklı beş kişiyi gösterdi. Avlanıyorduk. Adam döndü, davarlarını haydayıp uzaklaştı. Yuh be dedi Kadir. Herife bak, kütük gibi. Gidelim buradan dedi Alp. Hemen gidiyoruz dedi Sinan. Hadi toparlanın. Acele etmemiz gerekiyordu. Çok oyalandık dedi Sinan. Gerçekten çok oyalanmıştık. Bir saate yakındır bu çukurdaydık. Durun, ben de sizinle geliyorum dedi Sinan. Bizimle mi? Bir buluşma yeri belirlememiz gerek. Dönünce nerede bulacaksınız bizi? Çevresine bakındı. Nerede senin Kalaşnikov'un? Onu bana bırak. Çukura atlayıp Kalaşnikov'umu aldım, okşadım, öptüm, verdim Sinan'a. Biraz bekleyin beni burada. Hemen dönerim. Birlikte yukarıdaki meşeliğe çekileceğiz. Güle güle gidin arkadaşlar dedi Kadir. Ahmet de bana söylemişti bunu. Belli ki yine panikteydi. Kader'in sık sık ortaya çıkan bir özelliğiydi bu. Yiğitti yiğit olmasına ama çabuk paniğe kapılırdı. Gidin, hiç olmazsa kendinizi kurtarmış olursunuz. bize yardım etmeniz söz konusu değil artık. Dargın, kırık bir sesle söylemişti bu sözleri. Yeter, sızlanmanın sırası değil, dedi Sinan. Yolunuz açık olsun, dedi Kadir. Belli ki içi alıp alıp veriyordu. Üçümüz arkamıza baka baka ayrıldık arkadaşlardan. Sinan boynuna asılı dürbünü gözlerine bastırıp ovayı incelemeye başladı. Uzanıp giden demir yolunu, asfaltı, uzaktaki tepeyi. Öteden geçen karayolunu da gördüm, dedi. Biraz daha aşağılara insek, dedim. Tepenin aşağısı görünmüyor. Oralarda ne var ne yok bir görsek. Evet, dedi Sinan. Yürüdük. Uzaklarda tarlalarında çalışan köylüler vardı. Köy kırmızı damlarıyla süslüyordu tepenin o yanını. Köyün hemen arkasındaki sırta yayılmış kuzular, bembeyaz çocuk dişleri gibiydi yemyeşilin ortasında. Ortada olağanüstü hiçbir şey yok gibiydi. Her şey yolunda gibiydi. Kuzuların arasında koşuşan iki çocuk gördük. Bir ağaçtan ötekine sekerek ilerliyorduk. O uzaklarda, tarlalarında çalışır gibi görünen köylü kardeşlerimizin hepsinin önceden silahlandırılmış kişiler olduğunu nereden bilebilirdik? Çok kurnazdılar doğrusu. Bunu sonradan öğrenecektik. Kahrolacaktık. Meşeler giderek seyreliyor, cılızlaşıyordu. Ağaçlık bizler için koruyucu bir sığınak olmaktan çıkıyordu artık. Bizi görebilirler, dedim. Çok dikkatle bakmazlarsa göremezler, dedi Sinan. Elinde dürbün, dikkatle çevreyi tarıyordu. Herkes işinde gücünde, dedi. Bu çok iyi. Benim silahım da omzumdaki. Çaprazlama baş aşağı asmıştı. Namlusu yere dönüktü. Biraz daha yürüyelim, dedi. Buralarda buluşamayız. Tepenin aşağılarını daha iyi görebilmek için biraz açıldım arkadaşlardan. Biraz daha aşağılara inmeye çalıştım. Ansızın az ötedeki çalıların hışırdadığını duyup ürperdim. Çalı yığınının içinden bir tüfek namlusunun üzerime çevrildiğini görünce Sinan diye bağırıp kendimi yere attım. Yere düşerken namludan fışkıran ateşin sesini duydum. Kurşunlar sırtımın üzerinden vınlayıp geçiyordu. Ateş kesilince olduğum yerde kıvrılıp gerilere, bizimkilere baktım. Ahmet de yoktu görünürlerde. O da benim gibi kendini yere atmış olmalıydı. Ne kötüydü, ikimiz de silahsızdık. Biraz daha dönünce Sinan'ı gördüm. 40-50 metre kadar gerisinde de Kadir'i. Kadir ne zaman çıkıp gelmişti? Çukurdan en az 500 metre açılmıştık çünkü. Silah sesine gelmiş olamazdı. İkisi de bana nereden ateş edildiğini kestirmeye çalışıyor gibiydiler. Çevreyi kolluyor, ateşin yeniden başlamasını bekliyorlardı. Sinan'ın bir elinde dürbün, bir elinde de gözlüğü vardı. Kalaşnikov kullanmaya elverişsizdi. Omzundan çaprazlama astığı silahın namlusu yere dönüktü. Gözlüksüz pek seçemezdi Sinan. Dürbünü kullanmak için çıkardığı gözlüğünü elinde tutuyor, bırakamıyor, silahına sarılamıyordu. Gözlüğünü takınca gördü beni. Teslim ol. Döndüm, bana ateş edilen çalılıktan gelmişti ses. Ne yapacağımı bilemedim. 10 metre kadar ötemdeydi ses. Gizleniyor, ortaya çıkmıyordu. Birden fırlayıp kalktım. Sinan'la Kadir'in atışlarına engel olmamak için belli bir açı bırakarak koşmaya başladım. Bir çalılığın ötesine attım kendimi. Ardımdan açılan ateşin beni yakalaması olanaksızdı. Yapıştığım yerde başımı kaldırıp çalılığı araladım. Sinan çok açıklık bir yerdeydi. Namlusuna yapışıp Kalaşnikov'u koltuğunun altından öne kaydırdığını gördüm. Ve yere diz çöktüğünü ve kendini gizleyecek bir yer bulmak için çevik adımlarla geri çekildiğini. Çok yoğun bir ateş başladı. Ateş alanının ortasındaydım. Yattığım yerden Sinan'ı görebiliyordum. Sinan da atışlarına başladı. Benim silahımdı. Bizim birliğim ve dünyanın en iyi piyade silahı. Kalaşnikov'un sesini hiçbir şeye değişmem. Üst üste 10 kadar mermi yaktı Sinan. Kalaşnikov'un sesi bile ürkütücüydü. Karşıdakiler sustular. Belki onlar da benim gibi Kalaşnikov'un sesini dinlediler. Görerek ateş etmiyordu Sinan. Vurmak için de ateş etmiyordu bence. Çünkü bu konuda önceden alınmış kesin kararımız vardı. Ben hala önemli bir pusuya düşürüldüğümüz kanısında değildim. Sanırım Sinan da benim gibi düşünüyor, durumu pek önemsemiyordu. Kalaşnikov'un yeniden ateşe başladığını duyunca gizlendiğim yerden fırlayıp koşmaya başladım. Koşarken Sinan'ın da koşmakta olduğunu gördüm. Attım kendimi yere. Ahmet de koşarak uzaklaşıyordu. Silahını almaya gidiyordu belki. Kadir gerilerdeydi. Onun silahı kısa menzillidir. Ateş etmeden uzaklaşmaya çalışıyordu. Sinan'ın atışları, Kalaşnikov'un sesi karşıdakileri şaşkına çevirmişti anlaşılan. Ateşi kesmişlerdi yine. Yattığım yerden fırlayıp yine koşmaya başladım. Arkamdan yoğun bir ateş başladı üzerime. Kapaklanıverdim yere. Sinan'ın da ateş ede ede bir çalı yığınının ardına gizlendiğini gördüm. Başımı kaldırınca karşımda gördüğüm meşelik rahatlattı beni. Oraya sığınabilirsem açık hedef olmaktan kurtulacaktım. Sanırım arkadaşlarım da ateş çemberinden sıyrılmak için uzayıp giden bu fidanlığa atacaklardı kendilerini. Kurtuluş meşelikteydi. Kurşunlar sağımdan solumdan sekip gidiyordu. Fidanlıkla aramdaki uzaklığı kestirmeye çalıştım. Ateşin seyrelmesini bekledim. Bir boşluktan yararlanıp fırladığım gibi meşeliğe doğru koşmaya başladım. Zaman kaybetmemek için koşarken sağa sola şaşırtmaca yapmıyor, dümdüz koşuyordum. Göze almıştım bunu. Kurtuluş meşelikteydi. Oldukça yaklaşmıştım ki birden karşımdaki o meşelikten de ateş başladı üzerime. Şaşkına dönmüştüm. Hiç beklemiyordum. Uçarak kapaklandım yere, otların içine. Yamyası oldum, yapıştım otlara. Yerin yüzeyine indim sanki. Bu kez arkalı önlü ateş ediyorlardı. Kurşunlar saçlarıma değiyor gibiydi. Her an vurulmayı bekliyor, daha da gömülüyordum yere. Başımı yana çevirip yanağımı otlara yapıştırdım. Böylece kafamı biraz olsun hedef olmaktan korumuş oluyordum. Burnumun dibindeki papatyanın bir kurşunla koptuğunu gördüm. Hiç bu kadar yakından, bu kadar dipten gözlememiştim papatyaları. Toprak düzeyindeydim ve otların üzeri beyaz papatyalarla doluydu. Ağaç gibiydiler, göz düzeyimin daha üstündeydiler çünkü. Atılan kurşunlarla kopuyorlar, eğiliyorlar, kırılıyorlar, dağılıp parçalanıyorlardı. Başımı bir ara hafifçe kaldırınca bembeyaz papatyaların az ötesindeki kırmızılığı gördüm. Ateş harmanı gibi gelincikler vardı ötede. Yine yapıştım yere. Düştüğümüz pusunun önemini kavramıştım artık. Kurtulma umudum kalmamıştı. Meşelerin içinden ateş edenlerin kalkıp üstüme gelmelerini bekliyordum. Ama ateşi kesmiyorlardı. Az sonra ateşi kesecekler, gelip başıma dikileceklerdi. Ürperdim. Gelecekler, başucumda duracaklar, belki sırtımın ortasına, ense köküme, kafama dolduracaklardı kurşunları. Papatyalar giderek seyreliyordu. Yavaşça başımı kaldırmayı denedim ve papatyaların gelinciklerin arasından Sinan'ı gördüm. Tepedeydi. Belli ki o da meşeliğe sokulmaya çalışıyordu. Rahat nişan alabilmek için Kalaşnikov'un dipçiğini açmıştı. Ama çok açıklık bir yerdeydi Sinan. Seyrek atışlarla yürüyordu. Tat-tat-tallarla. Çok sakindi. Birden sarsıldı. Bacağını tutarak yere kapaklandığını gördüm. Fırlayıp yanına gitmek geldi içimden. Ama burnumun az ötesinden geçen deli bir kurşunla yine yapışıverdim otlara. Gözlerimi aralayıp başımı biraz kaldırınca Sinan'ı yine ayakta gördüm. Sırtındaki çantasını bile bırakmamıştı. Yavaş da olsa aksayarak yürümeye çalışıyordu. Çok seyrek ateş ediyordu. Mermileri hesaplı harcadığı belliydi. O an bir silaha duyduğum kadar hiçbir şeye özlem duymamışımdır. Yaşamımda duyduğum en büyük özlemdi. Ve bütün dünya, bütün yaşam o an Sinan olmuştu benim için. Başka hiçbir şey düşünemiyor, ona bakıyordum. Sanki eriyip yok olmuştum ve Sinan olarak bulmuştum kendimi. Yattığım yerden papatyaların, gelinciklerin arasından gördüğüm, yaralı bacağını sürüyerek yürümeye çalışan o insan bendim artık. Sinan'la bütünleştim. Sanki elim tetiğe dokunuyor ve akıyordu kurşunlar. Ve baldırına yediği kurşunun acısını baldırımda duyarak savrulup giden bacağımı bırakmamaya çalışıyordum. Kulağımı sıyıran bir kurşunla yere yapışıp gözlerimi yumdum. Yağmur gibi aktı üzerimden kurşunlar, bir kuş sürüsü gibi. Gözlerimi aralayıp bakınca öbür arkadaşları da gördüm. 500 metre kadar ötedeydiler. Bir çalıdan ötekine atlayarak, sekerek, sinerek ilerliyorlardı. Önde Alp vardı. Onun arkasında Kadir, onun ötesinde Mustafa. Metin'le Ahmet'i göremedim. Çok sakindiler. Önemli bir pusuya düşürüldüğümüzün pek farkında değil gibiydiler. Yüzüm gözüm sağımda solumda toprağa saplanan kurşunların savurduğu otlarla, topraklarla dolmuştu. Ter içindeydim. Üşüyor gibiydim. Artık ne Sinan'a ne ötekilere hiçbir yardımım dokunamayacağını anlayınca inledim, kıvrandım orada. Çaresizdim. Sinan da sonunda durumun önemini anlamış gibiydi. Bana öyle geldi. Ağaçlığa sığınmaktan vazgeçtiğini gördüm. Yönünü değiştirdi birden. Alpgil'in yürüdüğü yöne doğru yürümeye başladı. İşte tam o sırada vurulmayı da göze alıp fırladım yattığım yerden. Olanca hızımla meseleye doğru koşmaya başladım. Bilinçsizce bir koşuydu bu. Kurşunların üstüne doğru koşuyordum. O ağaçlıkta kurtuluş olmadığını çok iyi biliyordum oysa. Çünkü meşelerin arasından üzerime ateş ediliyordu. Düşe kalka koşuyordum çalıların otların arasında. Hep ölümü yeşil bir yerde düşünmüşümdür. Eskiden beri. Belki yine böyle bir istekli beni ağaçlığa çeken. Oysa yapıştığım yerde kalıp bekleyebilirdim. Yeşil bir yerde ölmek ve kurşunların üstüne üstüne koştuğum halde nasıl vurulmadığıma şaşıyordum. En korktuğum şey de vurulup ölmemekti. Kafamda, yüreğimde bekliyordum kurşunları. Ama bacağımdan, kalçamdan falan vurulmayı hiç istemiyordum. 3 yıl kadar önce bacağıma bir kurşun yemiştim. O günü yeniden yaşamak istemiyordum. Bacak senin olmuyor. O anda kopup ayrılıyor senden. Savrulup gidiyor sanki. Duyarsız uçan bir bacakla düşüp kalkmak istemiyorsun. Acısını düşünmüyor insan ilk anda. Uzun süren bir tedavi ve acı düşünülmüyor. İlk anda duyulan o garip duygu, o şaşkınlık geliyor akla. Savruluş. Bütün bunları düşündüm mü orada bilmem. Ama bilinçsizce de olsa çok kısa bir süre içinde yaşadım bunları. Ve düşe kalka koşuyorum meşelere doğru. Bir atıyorum kendimi yere, bir kalkıp koşuyorum. Yatıp kalkışlarım da bilinçsizce. Ağaçlığa varana kadar kim bilir kaç kere yatıp kalktım. Ve vuramadılar beni. Yerde yatıyordum. Soluk soluğaydım. Tek kurşun yoktu etimde. Hiçbir yanım savrulup gitmemişti. Yaşıyordum. Ateş kesilmişti. Teslim ol. Ses çok yakınımdaydı. Yavaşça dönüp gerilere baktım. Onları bir daha görmek istedim. Teslim ol. Olmuyorum, vurun beni. Bekledim. Kimse gelmiyordu üstüme. Uzakta tepenin ortalarında birden yine Alp'le Sinan'ı gördüm. Aynı yönde yürüyorlar. Alp Sinan'a yaklaşmaya çalışıyordu. Bulunduğum yerden sağımdan solumdan bir sürü namlı ateş kusuyordu onların üzerine. Alp, Sinan'ın yaralı olduğunu anlamış olmalıydı. Teslim ol. Olmuyorum. Belki de büyük bir şaşkınlık vardı adamlarda. Bir an uzaktakileri ateş etmeyi kestiler. Benimle uğraşmaya başladılar. Koşarak üstlerine gelmemi kavrayamamış olmalıydılar. Bir yüz belirdi meşelerin ötesinde. Tüfeğine mermi sürüyordu. Gözleri büyümüştü. Yuvalarından fırlayacak gibiydi. Az ötesinde yerde yattığımı görüyor, beni öldürmek için silahını hazırlıyordu. Bir yandan da at silahını diye bağırıyordu. Silahım yok diye bağırdım. Çok açıktaydım. Gizlenecek bir şey yoktu bulunduğum yerde. Yine de teslim ol, silahını at diye bağırıyordu. Silahına mermiyi sürüşü bile bilinçsizceydi. Yüzü koyun yatıyorken birden döndüm olduğum yerde. İşte o sırada ateş etti üzerime. Tutturamadı. Döne yuvarlana bir meşeye gidip tutundum. Bir el daha ateş etti. Ateş etme, teslim oluyorum diye bağırdım sonunda. Bir sessizlik oldu. Sanıyorum o da öldürmek için ateş etmiyordu. Çünkü bir el daha ateş etti, durdu. Çıktı meşenin ötesinden. Göz gözeydik şimdi. Bilincim daha bir yerine gelmiş gibiydi. Ateş etmeyeceğini anladım. Yavaşça dönüp başımı yere koydum, uzaklara baktım. Görebiliyordum. Alp ile Sinan yan yana yürüyorlardı şimdi. Sinan'ın aksaması daha azalmış gibiydi. O çıplak tepeye doğru gidiyorlardı. Birden o tepeden de üstlerine yaylım ateşi başladı. Alp Sinan'a 2 adım kala birden sarsılıp öne doğru bükülüverdi. Boynunu tutuyor, toparlanmaya çalışıyordu. Yarayı boynundan almış gibiydi. Gidip Sinan'a tutunmayı denedi. Sinan bir kolunu Alp'in beline sardı. Alp'in bir kolu da Sinan'ın omzundaydı. Birlikte sürükleniyorlardı şimdi, 2 yaralı. Ve birbirlerinden kopup düştüler yere. İkisinin de düştükleri yerden ateşe başladıklarını gördüğüm anda sırtıma inen dipçikle son görüntüde siliniverdi. Bu onları son görüşüm oldu. Alp karşıki çıplak tepeye, Sinan bizden yana ateş ediyordu. Ellerindeydim artık. Bir an dipçikle vuranın silahına yapıştım. Çekip almaya çalıştım elinden. Sol mememin altına, kaburgalarıma ikinci dipçiyi yiyince acıyla yumulup kendimden geçer gibi oldum. O bayılma, kendimden geçme anında Sinan'ın bir sözü yankılandı içimde. Ulan bunlar bizi yakalar, elimize kolumuza zincir vurur, sokaklarda sürürler derdi. Sonumuz bu olabilir derdi. O geldi aklıma. Sinan'ı düşündüm. Alp'i düşündüm, o vurulup öne bükülmüş durumuyla. Bunları o yarı baygınlık, bulanıklık içinde düşünüyordum. Sonra birden Kadir'i düşündüm. Onu son görüşümdü. Başında yün başlığı vardı. Yanlardan yukarı doğru kıvrılmış, kalpağa benzetmişti. Ateş ederken yere çömelmiş, hafif yana kaykılmıştı. Ağzındaki tek altın dişi de her zamanki gibi sabah güneşinde ışıldıyor olmalıydı. Ellerine kollarına vurulmuş zincirlerle Kadir'in sokaklarda sürüklenişini görür gibiyken başıma yediğim yeni bir dipçik darbesiyle eridim gittim. Ayıldım, yatıyordum. Nasıl suyun derininde kalırsın, üste çıkmak ister bir türlü çıkamazsın, bunalırsın. Ya da bir boşluğa düşersin de soluk alamazsın. Ayılırken öyle oldum.